Ayrım 16. Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 181. 9 Mart 1968, Arife. Hayır, sen böyle yapmamalıydın. Beni habersiz, mektupsuz bırakmamalıydın. Seni unutmayanı unutmamalıydın. Ve bir gece ağladığını ben nasıl unutmadımsa. Sen de unutmamalıydın. Ve bir uçak yolculuğunda omzuma koyduğun başın. İşte okşuyorum. Ne yapabilirim dediğini şimdi de duyuyorum. Hayır, hayır, sen böyle yapmamalıydın. 21 Mart 1968. Dün gece sabaha karşı yarı uykuda yarı uyanık evlilik üstüne şunları düşündüm. İnsanlar salt ikinci boyutta uzam için ve bunun dış yansıması olan cinsel itkiyle cinsel tatmin için evleniyorlar. Yani evlenmenin amacı salt çiftleşmek, döllenmek, çocuk yapmak ve bunların hepsinin dışındaki zar zor olan aşk değil. Bunların çok ötesinde evlenmenin başka bir nedeni var, gerçek bir neden. Ne var ki insanlar bu gerçek evlilik nedenini bilinçli olarak düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Ama bu gerçek neden içlerinde gizli olarak derinlerde yaşıyor. O gerçek neden şudur. İnsanlar çok umarsız, çok yalnız, anlamsız, anlamı olmayan ölüm karşısında büsbütün yalnız kalıyorlar. Öyle bir korkunç boşlukta yalnızlar ki, tutunacak herhangi bir şey arıyorlar ne olursa olsun. İnsanların toplumsal yaratık olmaları işte bundan. Umarsızlıklarından, yalnızlıklarından ve anlamsız ölümün korkusundan birbirlerine sokulup tutunuyorlar. Bu korku karşısındaki korkunç umarsızlık, yaşamı saçma kılıyor. Bütün yaşam, bütün varlık, her şey saçma oluyor. Saçma demek, kuralsızlık ve ölçüsüzlük demektir. Oysa insanın kuralsızlığa ve ölçüsüzlüğe tahammülü hiç yok. Onun için kurala, ölçüye tutunmak, tutunarak saçmadan kurtulmak istiyor. Tıpkı yüzme bilmeyen denize düşmüş insanın ölümden kurtuluş için eline geçen herhangi bir şeye, herhangi bir şey olmasa bile, herhangi bir şey varmış gibi eline atması gibi. İnsan da yalnızlığından, yaşamın saçmalığından kurtuluş için elini başka bir şeye atıyor. Bu başka bir şey yine insandır. İnsan insana tutunuyor. İlk tutunduğu insanın karşı cins oluyor. Evlilik işte budur. Ölüm korkusundan, yaşamın saçmalığından, yalnızlığından kurtulmak için kadının erkeğe, erkeğin kadına tutunması. İnsan ne denli aydınsa, ölümün korkusundan ve anlamsızlığından gelen yaşamın saçmalığını o oranda çok duyuyor ve evliliğe sarılıyor. Oysa birbirine sarılanlar karşısında kendisine sarılanı kurtarmak değil, onun kendisini kurtarmasını istediği için, yüzme bilmeyen iki kişinin denizde birbirlerine sarılıp birbirlerini batırıp boğmaları gibi, karı koca da yalnız kendilerini kurtarmak için birbirlerini batırıp boğuyorlar. 25 Mart 1968. Picasso. Artisti ne sanıyorsunuz? Bir ressam, yalnız gözleri olan bir müzisyen, salt kulakları olan bir budala mıdır? Elbette ki hayır. Artist aynı zamanda dünya olayları karşısında kendisini daima alarmda tutan bir politikacı olabilmeli ve bunlar üzerinde kendisine bir biçim verebilmelidir. Başkalarıyla ilgilenmemek nasıl olabilir? Herkesin çok büyük bir sevgi, saygıyla kabul ettiği bir kişinin toplum hayatından kaçmasına imkan var mıdır? Sözde şaka diye bileğini büken efendisine Epiktetos, "Ama kırılacak," demiş. O yine büktü ve kolu kırılınca Epiktetos, "Söylemiştim," dedi. "Bak işte kırdın." Beethoven söylüyor. "O benim düşmanımdı. İşte bunun içindir ki ona elimden gelen bütün iyiliği yapmaya mecburum." Ama aynı duygu Nazım'da da vardı. Laz İsmail'e yani Maratya'ya yaptığı budur. Bu duygu bende de var. 30 Mart 1968 Cumartesi. Kaç Romi? Roman. Dün gece 2.30'da yattım. 6.30'da kalktım çocuklar için. Bu 4,5 saatlik uyku sürekli aynı rüyayla geçti ya da bana öyle geldi. Bu rüya bir kaçıştı. Bu eskiden düşündüğüm bir roman olacak. Rüya belki eski roman tasarımının bilinçaltı etkisiydi. Bu benim bir zamanlar kaçışım. O zaman roman yapmayı düşünmüştüm. Kaçıyorum. Sürekli korku içinde, yakalanmak korkusu içinde kaçıyorum. Romanda nedeni bellisiz bir korku ve sürekli kaçış anlatılacak. Boyuna kaçış. Adı romanın Kaç Romi olabilir. Tarihsiz. Charles kendisini seven bütün kadınlara felaket getirmiştir. Büyük bir müzisyen olan Charlo, tanıdığım en sıkıcı insanlardan biridir. Dünyayı güldüren eski kocam gülmek nedir bilmez. Gayet zekidir. Bütün dünyayı kahkahalarla güldüren, sinema sayesinde efsaneleştirilen Charlie, karşısındaki Belli saygıyla eğilmek gerekir ama o ne iyi bir kocadır, ne iyi bir babadır. İnsanlık yönünden eski kocama verilecek not en cömert bir kimse tarafından bile sıfırı geçmez. 8 Nisan 1968. Bir yazı yazmam gerektiği zaman başlangıçta sürekli olarak kendi kendimi atlatarak birkaç zaman kaytarıyorum. Bu kaytarma süresi yazının büyüklüğüne, önemine göre uzuyor. Bir türlü yazıya başlayamıyorum. Başlasam da sürüncemede kalıyor. Yazmaya bir isteksizlik duyuyorum. Ama bir süre sonra yazıyorum o yazıyı, kendimi zorlayarak da olsa. Bunun neden böyle olduğunu düşündüm çok. Şu nedeni buldum. Yazmak için kaytardığım yazıları yazmak için hazırladığım şeyler yeterli değil. Bu kaytarma gibi gelen süre içerisinde gerek bilinçaltında gerek bilinçli olarak kendimi yazıya hazırlıyorum. Çevremden ve kendimden konuyu topluyorum. Bu süre içinde olaylara, çevreme bu yazı konusunun açısından bakıyorum. Kaytarma gibi gelen bu isteksizlik döneminde hazırlığım pek de farkında olmadan tamamlanınca yazıyı yazmaya başlıyorum. Bu durum, insanın atlamak, koşmak, ağır bir şey kaldırmak için bir süre durup duraksamasına, ki bu bir hazırlıktır, ya da bir iki adım giderek hız almasına benziyor ya da maddenin atalet kanununa benziyor. Trenin kalkmadan önce biraz geri gelip sonra ilerlemesi gibi. 9 Nisan 1968. Endüstri devriminin etkisiyle oluşan yeni koşullarla birlikte koşuk dram gözden düşmüş, roman ise altın çağına ulaşmış. Alain Resnais, uyduru tükeniyor artık. Akla gelebilecek bütün insani durumlar bir ya da bin kez anlatıldı. İnsan ilişkilerinin incelenmesinde öyle bir yere varıldı ki belki de bütün bunları bırakıp başka bir şeye geçsek iyi olacak. Tırtılların kanatlanıp uçmaları ölümlerinin yaklaştığını gösterir. Sanatçılar da böyledir. Sanat eseri bireyci bir çabanın ürünüdür ve sanatçı eserini verirken koza içindeki tırtıl kadar yalnız ve kendi başına ve yardımcısızdır. Eserini ortaya koyunca kozasını delip çıkar, kanatlanıp yani kişiliğini kazanıp ünlenip uçar. Sanatçının bu kendi kanatları ile yükselişi artık sonunun geldiğini gösterir. 12 Nisan 1968 Cuma. Kuşu seviyorum, kediyi seviyorum, köpeği seviyorum, balığı seviyorum, her şeyi seviyorum. İnsanları da sevmek istiyorum. En çok istediğim insanlar. İnsanları seviyorum diyen sanatçılara inanmıyorum. Çünkü sanatın amacı insanları mutlu kılmak için değiştirmektir. İnsanları seviyorum diyenler öyleyse niçin insanları değiştirmeye çalışıyorlar? Bu sanatçılar ya insanları sevmiyorlar ya da insanları değiştirmeye çalışmıyorlar. Yani sanatçı değiller. İnsan sevdiği şeyi niçin değiştirmeye çalışsın? Gerçek sanatçının sevdiği görünen insan değil, insandaki ileriye doğru sürekli değişebilirlik özü olmalıdır. Sanırım biz gerçekte iyi ve kötü yanlarıyla insandaki bu özü, insandaki sürekli olabilirliği ve olabileceği seviyoruz. Kimi sanatçılar, içlerinde büyükleri de var, insanı seviyorum diyerek kimi politikacıların oy avcılığına benzer bir yola sapmışlar. Nasıl biçimsel demokraside halktan oy avlamak isteyen politikacı, inanmadığı halde yalan yere halk anlar, halk bilir diye soyut bir kavram olarak gördüğü ve gösterdiği halkta bir takım üstün değerler varmış gibi gösteriyorsa ve bunun karşısında bir pazarlık olarak halktan oy almak istiyorsa, İnsanı seviyorum diyen sanatçılar da şimdi ve gelecekte insanların kendilerini sevmelerini, değerlendirmelerini istiyorlar. Bu bir sözleşmesiz, gizli pazarlıktır. Ben insanı kendim de içinde bugünkü durumuyla sevmiyorum. Onun için kendimi ve başkalarını sürekli değiştirmeye çalışıyorum. Ben insanın olabilirliğini, sürekli olabilirliğini yani özünü seviyorum. 19 Nisan 1968 Cuma. P.S. Haydut'un 6 çocuğu var. Adam çok yoksul. 6 çocuğunu besleyebilmek için haydut olmuş. Ama halk da öylesine yoksul düşmüştür ki sonunda adam haydutlukla bile çocuklarını besleyemez olur. Çünkü yakalanma tehlikesi çok olduğundan, çok korunan ve çok koruyucuları olan zenginleri değil, hiç korumasız olan yoksulları soyabilmektedir ancak. Önce hırsızlar polislerden daha çoğalır. Daha sonra haydutların sayısı, soygunların sayısı aşınca haydutlar geçim sıkıntısına düşerler. Haydut, çocuklarının geçimini ve geleceğini sağlamak için adam öldürmeye karar verir. Adam öldürecek ve karısı gidip hükümete ihbar edecektir. Çünkü muhbire hükümet para mükafatı vermektedir. İşte bu parayla çocukları geçinecektir. Ama kimi öldürmelidir? Hayatında tavuk kesmemiş bir adamdır. Herkesi düşünür. Yoksulları yoksulluktan kurtarmak için, polisleri düşman olduğu için, rüşvetçi memurları namussuz oldukları için, zenginleri halkı soydukları ve sömürdükleri için, çocukları bu alçak dünyada yaşayıp birer alçak olmaktan kurtarmak için. Ama hiçbiri olmaz. Hepsine yaşama gerekçeleri bulur karısı. Sonunda faili meçhul cinayetleri üstüne almaya karar verir. O cinayetlerin nasıl işlendiğini bütün ayrıntılarıyla öğrenir ki gerçek katilin onun olmadığı anlaşılmasın. Ama mükafat çok azdır. Üst üste cinayetleri üstüne alarak ödülü arttırır. Sonunda karısı yapamam diye ağlayarak direnirse de kocasının zoru ve çocuklarımı da seni de kendimi de öldürürüm tehdidi karşısında ihbar ederek adamı yakalatır. Bütün toplum, polis ve yargıç bile kadına nefretle bakarlar, kocasının muhbiri diye. Adamı asarlar ve parayı kadına değil polislere verirler. Salkım gibi çocuklar. Bu piyes bir canlı tablo olarak böyle başlamalı. Ortada ve en yukarıda baba haydut, yanında karısı ve salkım gibi dizilmiş dizlere doğru çocuk başları, sonra eller ve müzik. Sovyetler Birliği 1917 devriminde proletarya, burjuvaziye karşı kendi silahlarıyla savaşıyordu. Burjuvazi, proletaryayı kendi silahlarıyla savaşmak zorunda bırakmıştı. 1945'ten sonra kapitalizm, sosyal adalet ilkesinden yararlandığı için durum değişti. Bugün proletarya, kapitalizmin silahlarıyla kapitalizme karşı savaşmak durumunda düşmüştür. Savaş yine var, yine sürüyor. Ama proletarya, 1917'deki gibi kendi silahlarıyla değil, düşmanının, kapitalizmin silahlarıyla savaşmak durumundadır. İşin uzayıp gitmesi bundan. Fransız Büyük Devrimi'nde halk, burjuvazi, aristokrasiye karşı kendi öz silahıyla dövüşmüştür. 22 Haziran 1968 Pazartesi. Yaşamınızda rahat yüzü gördüğünüz, hiç rahat ettiğiniz, rahatladığınız oldu mu? Az da olsa oldu, evet. Ama benim rahatlamam bir şaşılası. Hani sıkışırsın, hele aramaya başlarsın, arandıkça daha çok sıkışırsın. O yana bu yana döner, koşar durursun. Oralarda hela bulmak umudun kesilince daha uzaklara, bildiğin yerlerdeki helalara koşarsın. Bir hana örneğin, ama terslik o gün hanın helaları bozuk olduğundan kapalıdır. Kalabalık sokaklardan geçer bir taksiye binip bir tanıdık eve gidersin, onlar da evde yoklardır. Taksiyle şoförü çabuk giderek bir genel helaya gidersin, ama orası da onarılmakta olduğundan işlemiyordur. O yana bu yana sancılar içinde boğum boğum terliyorsundur, sonunda rahatlarsın. Bir helaya mı gidersin? Hayır. Bir tenha köşede mi? Tenha yer yoktur. Oraya kadar mecalin de kalmamıştır. Elinde olmadan boşanırsın. Üstün başın kirlenmiştir ama ne yapacaksın, artık olan olmuştur. Rahatlamışsındır. Bu da bir rahatlıktır. Benim yaşamımdaki rahatlıklarım işte hep böyle oldu. 24 Nisan 1968 Çarşamba. 13 Eylül 1968 tarihli not bu konuyla ilgilidir ve bu notun yazıldığı sayfanın arkasına yazılmıştır. 53 yaşımda anladığım ve hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bu aşırı isteklerimden vazgeçtiğim için çok rahatım. Biliyorum, param hiç olmayacak. Biliyorum, tutarlı bir yaşamım olmayacak. Biliyorum, belirli bir işim olmayacak. Biliyorum, bana yardım etmeyecekler ve ben hep yardımla yükümlüyüm, görevliyim. Biliyorum, istediğim anlamda sevilmeyeceğim. Biliyorum, hep yalnız kalacağım. Bunları bilmek ve böylece kabul etmek 53 yaşımda bana bir rahatlık verdi. Bana bir rahatlık verdi ama ne var ki, yine de umutsuzcasına bile olsa sonucunun olumsuzluğunu bilsem bile, yine de bu aşırı isteklerimden umudumu kestiğim halde tüm vazgeçmiş değilim. Onları elde edemeyeceğimi bildiğim halde sanki elde edebilirmişim gibi çaba gösteriyorum. Çünkü yaşamak bu ve ben yaşamayı seviyorum. Şimdiki bu sonsuz çabamın eskisiyle ayrımı şu. Eskiden bu aşırı isteklerim gerçekleşebilir umudundaydım. Şimdi böyle bir umudum yok. Ama aynı çabayı yine gösteriyorum çünkü başka türlü yapmak elimde değil. Benim kişiliğim bu. Böylece şimdi yaşamanın daha çok bilincine vardım. 9 Mayıs 1968. 1945 yazında bir gündü. Tanda yazmaya başlamamıştım ya da daha yeni başlamıştım. Cumartesi öğle sonraları Yeni Adam dergisi yönetim odasında toplantılar olur. Ankara'da değilse İsmail Hakkı Baltacıoğlu da bu toplantılara katılırdı. Yeni Adam dergisinin satışı düşmekteydi. Yine bu toplantıların birinde Baltacıoğlu orada bulunanlara satışı arttırmak için dergide ne gibi bir yenilik ve değişiklik yapılması gerektiğini sordu. Aklımda kaldığına göre o toplantıda Supi Nuri İleri, İleri gazetesinin başyazarı ve ortağı, Mahmut Bey, Recai Eriş ve şimdi hatırlayamadığım başkaları vardı. Baltacıoğlu'nun sorusuna herkes kendi düşüncesini söyledi. Sanırım en son bana sordu. Ben de bir şeyler söyledim. Önerdiklerim içinde aklımda kalan dergide şiir yayımlanmasıydı. Çünkü Yeni Adam'da hiç şiir yayımlanmazdı. Oysa o sıra şiire büyük bir düşkünlük vardı. Örneğin 7 Gün gibi o zamanın çok satışlı ve değerli bir magazini şiir yayımlayarak, özellikle okurların şiirlerini yayımlayarak okur sağlıyor, satışını arttırıyordu. Satış nedeni elbet salt bu değildi ama nedenlerden biri de buydu. Baltacıoğlu, düşünceleri sorup verilen önerilerden sonra bunların hiçbirini kabul etmiyor, yine kendi bildiğini söylüyordu. Bu davranış Atatürk'ün sofra davranışının bir benzeriydi. Benim şiir yayımlanması önerimi de öbürlerininki gibi reddetti. Oysa ben hiç olmazsa reddedecek bile olsa önerimin nedenlerini açıklamamı ister diye bekliyordum. Garip şiirinin bayraklaştığı günlerdi. Baltacıoğlu aşağı yukarı şöyle söyledi. Dümdüz laf etmek, anlatacağını doğruca anlatmak varken sözü nazım biçimine, şiir biçimine sokmayı anlayamıyorum. Ne diye dümdüz doğruca söylemezler de şiir söylerler? Ben şiiri anlamam. Bozuldum. Onun sözleri de tartışılabilir. Üstelik doğru da olabilirdi ama bana o zaman öyle geldi ki Baltacıoğlu danışmak için, istişare için başkalarının düşüncesini sormuyor, öz düşüncelerini, ön yargılarını açığa vurmasına bahane olsun diye oradakilere düşüncelerini soruyor. Öbürleri ses çıkarmıyorlardı ama ben bozuldum. Siz dergide ne yapıp yapmamaya kararlıysanız ne diye bizden düşüncelerimizi soruyorsunuz dedim. Bu kez böyle bir söz beklemediği, böyle karşı koymalara alışık olmadığı için Baltacıoğlu bozuldu ve tuhaftır, hiç yapmadığı biçimde sesini çıkarmadı. Ama az sonra başka bir bahaneyle beni bozum etmek istedi. Konuşmayı nasılsa galiba Besim Ömer'e ya da Neşet Ömer'e getirdi. Onun için çok kötü şeyler söyledi. Söylemediğini bırakmadı. Ben o adamın Baltacıoğlu'nun anlattığı gibi olup olmadığını bilmediğim için hiç ses çıkarmadım ama o küçük toplantıda bir ünlü kişinin başka bir ünlü kişiyi dedikodu biçiminde yermesine canım sıkıldı. Bana göre Baltacıoğlu'nun söyledikleri doğruysa, ki doğrudur sanırım, bunları yazmalıydı. Yazacak dergisi de vardı. Siz bunları niçin derginizde yazmıyorsunuz? Dedim. Yine beklemediği bu eleştiri karşısında bozuldu. Bir kısa süre yüzüme susarak baktıktan sonra "Sen galiba bedava kahraman arıyorsun," dedi. O günden sonra bir daha Baltacıoğlu'yla hiç karşılaşıp konuşmadık. O günkü toplantıda Yesari'nin kendi bağını eleştiremeyip "E canım, bu kadar da güzel düzgün olmaz ki," dediğini söylemişti. Aradan yıllar geçti. Türlü nedenlerle manzum oyun yazma isteği uyandı bende. Bu konu üzerinde çok düşündüm. Sonunda şu yargıya vardım. Manzum değil, şiir oyun yazmak doğru olur. Ama bu da çok zor ve oldukça yapay bir iştir. Çünkü oyun bir yaşamı, bir yaşamın bütününü ya da bir bölümünü, bir kesitini verir. Çünkü ister yaşamın tümü, ister bir kesiti baştan sona şiir değildir. Manzum şiir hiç değildir. Öyleyse ya bir yaşam kesitinin yalnız şiirsel bir parçasını seçip almalı ya da herhangi bir uygun bir yaşam kesitini alıp bu kesit içinde kendiliğinden özü olan, şiir olan yerlerini manzum şiir olarak yazmalı. Geri kalanını düz yazı yazmalı. Bu manzum oyun konusu üzerinde düşünürken aşağı yukarı Baltacıoğlu'nun yıllar önce söylediği söze geldim. Şiir diye yazılmış pek çok yazıyı okuyunca, içlerinde büyük ve ünlü yazarlar, şairler de vardı, bu sözleri niçin dümdüz düz yazı olarak değil de dize dize yazdıklarını anlayamadım ve böyle yapmalarını saçma buldum. Onlar düz yazıyı yer yer kırarak dize yapıyorlardı. Oysa bunları dümdüz de yazabilselerdi hem de böylece bana göre daha iyi yapmış olurlardı. Öyleyse önümüze şu soru çıkıyor. Düz yazıyı manzum şiirden ayıran başkalık, ayrım nedir? Görüyoruz ki bazı manzum şiirleri düz yazınca ondan alınan tat bozuluyor. Bence bu başkalık, bu ayrım manzum şiirde olan, olması gereken ritimdir, uyumdur, sestir, müziktir. İster dış, ister iç müzik olsun. Bu ses uyumu, bu müzik yoksa sözü dize dize kırmakla şiir olmaz. Şiir diye alt alta kırık sözler yazmaktansa düz yazı olarak yazmak daha doğrudur. Bu konuyu Güngör Dilmen ve Turan Oflazoğlu'yla da uzun uzun tartıştık. İkisi de kesin bir sonuca varamadılar. Neden manzum oyun yazdıklarını sağlam gerekçesini söyleyemediler. Onlarla aramızdaki bu söyleşiyi de yazarım. Bu konu üzerinde daha çok, daha uzun durmalıyım. Bakınız, Türk Dili Dergisi, Mayıs 1968, Leopold Sedar Senghor'un Saint John Pers yazısı. Bu yazı benim şiirde ritim düşüncemi açıklıyor. 16. ayrımın sonu, sayfa 192.